Ayrım 3.
Sayfa 20. Bir an boğazın ötesindeki sırtları düşünceli bir şekilde seyretti. Sonra biraderine döndü, imalı bir şekilde, "Musibetin kime fayda sağladığı belli oldu değil mi?" diyerek seccadeyi serdi, ezanı beklemeden namaza verdi kendini. Örfi idarenin ilan edilmesiyle Taşkışla'daki avcı taburlarının ayaklanıp sokağa dökülmesini, medreselerden gelen sakallılarla birleşip meclise yürümelerini, yol boyunca önlerine çıkan günahsız insanları, meclis içinde dahi bir sürü erkanı öldürmelerini hep Sultan Hamid ispiyonlarının yeraltı faaliyetlerine bağlıyorlardı bir ağız olan gazeteler. "Şeriat isteriz, padişahım çok yaşa" avazeleriyle kendi kendini azdırıp gözü dönen bu güruh, adliye ve harbiye nazırlarını, meclisi korumakla görevli askerleri, subayları, ellerine düşen mebusları katletmişler, meclis dağılmış, kaçabilen Aya Stefanos tarafına zor atmıştı kendini. Hareket ordusunun gelişiyle hemen oracıkta toplanan meclis, ittihatçılar aleyhine başlayıp ittihatçılar lehine sonuçlanan bu olayların tertipçisi olarak belirlediği Sultan Abdülhamid'i, ayaklanmanın bastırıldığı günün gecesi aile efradıyla birlikte apar topar trene bindirip Selanik'e sürmüş, yerine göstermelik olarak ondan 2 yaş küçük Sultan Reşad'ı 5. Mehmet ünvanıyla tahta oturtmuştu. Bir ay boyunca idam sehpaları meydanlardan kalkmadı. Paşalar, miralaylar, gazeteciler, jurnalcılar, dervişler dahil bir yığın eylemci yağlı kement ucunda canlarından oldular. Nihayet olaylar duruldu. Selahattin Efendi anasını babasını evlerine götürmeden önce asayişin ne durumda olduğunu yakından görmek için Kosko'da kalıyordu. Rana kız oyuncaklarını teker teker bir istediğini iki etmeyen dedesiyle ninesinin odasına taşımış, bacının ayak atamadığı bu bölümde inadına dedesi gibi namaz kılmayı deniyor, bebekleriyle konuşa konuşa saatler boyu kendine göre bir alem yaratıyordu. Nenesi yavaş yavaş bu cansız kişilerle tanışırken güzelce bir hanım bebeğin yırtık elbisesinin yanında gördüğü ibrişime benzeyen şeye yakından baktığında bunun yırtık elbisenin bir parçasıyla kundaklanmış, sapıyla birlikte kurumuş bir kiraz olduğunu gördü. "Rana, ne bu?" Rana bir iki kez "Nene, bu bak bak" diye tekrarladıysa da derdini anlatamayacağını görünce nenesinin eteğini çekiştirip "Gel nene gel" diyerek ihtiyar kadını anasının yatak odasına götürüp uyumakta olan baki bebeği gösterdi. Bebekle anası arasında hissettiği bağın suretiydi elbiseden yırtılmış parçayla kundaklanmış kuru kiraz. Fesli büyük oyuncak bebek, Beyba'dan kısaltma Beba'yı, yırtık etekli güzelce hanım Libabe'den türeme Nan'ı, amcası Efendi'den Didi'yi, Baki'den Kiki'yi Rana yaratmıştı. Can verdiği canlıya bildiğini yaptıran Halik ise, eğer cansızı canlandırıp istediğini yaptıran da Haşim Bey konağının o minicik kızıydı. Sultan Reşat, cülusi ile Dolmabahçe Sarayı'na yerleşmiş, meclisi Mebusan Boğaz'ın görkemli sarayı çırağına taşınmış, sabık Sultan Abdülhamid'in kütüphanesi Darülfünun'a verilmiş, örfi idare altında asayiş yerine oturmuş, dedeyle nenenin Koska'ya dönme zamanı gelmişti ama Rana'yı nenesinden ayırmak için zabıta kuvveti gerekti. Selahattin Efendi dahil anası babası ne yaptılarsa olmadı, nenesinin eteğine yapışmış küçük kızı ayırmaya kimsenin gücü yetmedi. Torununa sarılan Fatma Hanım sonunda gelini Libabe'den Rana'yı bir haftalığına Koska'ya götürme iznini kopardı. Dede, nene bir de Rana'nın bakımına yardımcı olması için genç kızlardan Nazile paydona bindiler. Selahattin Efendi yeğenini kucakladığı gibi dizginleri tutan Hacı Ağa'nın yanına yerleşti. Arabanın arkasına atılan bir kova su tekerleğin dönmesiyle inişe geçtikçe gözden kaybolan payton konak sanki bir anda boşalmış gibi geldi Libabe Hanım'a. Amcasının kolları arasında parmak ağızda küçük Rana'nın gözünden hiçbir şey kaçmıyordu. "Didi, Bak bu patik diye işaret parmağıyla atın ayaklarını gösteriyor. Atın patiği nal diyen amcasına patik patik diye diretiyor. Hacı Ağa'nın gülerek kamçıyı göstermesiyle nal nal diye düzeltiyordu. Az ileride hayvanın boğuk bir gürültüyle pislemesi üzerine Didi didi bak at kaka yaptı diye el çırparak gülücükler dağıtıyordu etrafa. Üsküdar'a vardıkta cami, sandal, bilet, vapur kelimeleriyle tanışıyor, tekrarlıyor, vapurun iskeleden açılıp dalgada yalpalanmaya başlamasıyla ağlamadan, sızlanmadan amcasının kolları arasına saklanıveriyordu. Birbirine yapışık, sıra sıra dizilmiş cumbalı cumbasız ahşap evlerden oluşuyordu Koska. Çoğunda bahçe bulunmadığından çocuklar sokakta oynuyor, sıcak havalarda yaşlılar kapı önünde eğleşiyorlardı. Nasır dedenin evi iki katlı, 4-5 gözden ibaret sade bir binaydı. Selahattin amca her sabah yeğenini omuzlarına oturup çarşıya pazara çıkıyor, satın alınan nevaleyi küfeciye yükleyip gülüşe oynaşa eve dönüyorlardı birlikte. Sultantepe'de unuttukları bebeklerin yerini sebzeler almıştı. İki göz oyup çekirdekten bir burun eklemekle filiz vermiş patatesten fesli bir bey, havuçtan pembe bir hatun, patlıcandan Arap bacı, nene bile katılır olmuştu bu yaratıcı oyuna. Torunu üzmemek için bir süre tencereye konmayan bu yaratıklar pörsümeye yüz tutunca lezzetli bir türlü olarak sofraya geliyordu. Amcası onu yanaklarından öpüp dairede babasına teslim ettiği gün Rana'dan sitem dolu bir Didi'den başka ses çıkmadı. 40 yıldır Paris'te yerleşik, mutlakiyet karşıtı Jön Türklerin söz sahibi olmasıyla Tanzimat'tan beri revaçta olan Fransızca artık her hatırı sayılır evde öğrenilmesi, hatta konuşulması gereken bir dil haline gelmiş, sinilerin yerini masalar, utların yerini piyanolar almıştı. Meşruti idarenin yerleşmesiyle hürriyet mefhumunu herkes işine geldiği gibi anlar oldu. Çoğu kimse vergi ödemeyi, işe gitmeyi bile hürriyetin kısıtlanması olarak görüyor. Vapurlar, trenler, atlı tramvay, hatta paşa bahçe, reji idaresi gibi kuruluşlar işçilerin şu veya bu nedenle çalışmayı durdurma kararıyla sık sık atıl duruma düşüyorlardı. Kısa bir zamanda yerden biter gibi binbir çeşit gazete piyasaya sürüldü. İkdam, sabah gibi eskiler, ayaklanma sırasında kırılıp dökülüp yeniden basılmaya başlayan Tanin, Şurayı Ümmet, Üsküdar vapurundan her sabah tomar tomar çıkıp en ücra köşelere kadar dağıtılmaya başladı. Hürriyet meleğinin aşkıyla Rus zulmünden kurtulan Tatarlar, Kazan Türkleri, kargaşadan usanmış Doğu illerindeki Kürt kökenli eşraf, Bosna'dan, Bulgaristan'dan kaçan Müslüman halk İstanbul'a akın akın geliyor, zengini konak satın alıyor, bütçesi kıt olan boş bulduğu arsa üzerine izinli izinsiz bir evcik konduruyordu. Birkaç ay içinde İstanbul'un nüfusu ikiye katlanır oldu, hayat pahalılandı. Örneğin bir okka buğday 35 paradan 55 paraya fırladı. Hayat şartlarının zorlaşmasına, dışarıdan gelenlerin teklif ettiği umulmadık bedellere dayanamayan Sultantepe sakinleri bahçelerini satmaya başladı. Mantar gibi biten kerpiçten evlerle o şirin köy salaş mahallelere taş çıkartır hale geldi. Haşim Bey daireye geldiğinde dizi dizi gazeteler arasında İngiliz elçiliğinin gözetiminde basılan Levant Herald'ı bir yana koyup yeni çıkmaya başlayan Demet ve Millet gazetelerini seçti. Şöyle bir göz attığında bazı makalelerin kadınlar tarafından kaleme alındığını gördü. İtikadı sağlam bir Müslümansa da yobaz olmayan Haşim Bey'in hayalinde fikirlerini kaleme alabilen genç kız olmuş Rana'sı canlandı. İdarehanelerde gecelemeden, çarşı pazar gezmeden pekala evde de yazılar yazılıp imzalanır, Raşit Efendi bu akıl fikir dolu makaleleri gazetenin müdüriyetine götürüp teslim edebilirdi mesela. Akşam dönüşü Eminönü vapur iskelesinde Karagöz çıktı Karagöz diye çığıran seyyar satıcıdan bir nüshe alıp aceleyle vapura atladı. Seneler boyu aynı saatte aynı vapurla gidip aynı vapurla dönen Üsküdarlı, Kuzguncuklu, Çengelköy'lü memurun sınıfına ait yolcular birbirlerini tanır. Yolculuk sırasında hal hatır sorar, dereden tepeden söz ederek vakit geçirirlerdi. Elindeki gazetenin ilk sayfasında koca bir şişe zeytinyağını başına dikip içen, Kırkpınar güreşçisi kılığında kısmetli bir karı gözü gördüğünde gülmemek için kendini zor tuttu Haşim Bey. Bulgur canıma yetti diye bir de yazı vardı altında. Kelli felli bir bey için ayıp sayılırdı gülmek. Şöyle bir düşündü, itiraf etmek gerekirse Abdülhamit Sultan'ın 33 yıllık iktidarı boyunca gülmeyi unutmuştu millet. Bulguru bulmuş da beğenmemiş mi kara gözüm diye siteme kalkışan Libabe Hanım kahkaha atmamak için avucuyla ağzını kapadı. Hani hanımına şekerim diyeceğine bulgurum diyecekti o silahşör kalemlerden biri. Etrafına bakınıp yalnız olduklarını anlayan Haşim Bey karısına bulgurum diye takıldı. Yeni yeni bir sürü gazete türemiş. Birkaç makalede kadınların imzasını gördüm dedikten sonra tereddüt etti bir an. Hani bir gün Rana diye mırıldanıp sustu. Dinine bu denli düşkün bir Müslümanın kızı için ümit ettiği gelecek. Libabe Hanım'ın eşine olan hürmeti o an gözlerinden göğsüne doğru sevgi dolu bir derecik gibi aktı. Bir yaşına bastığından beri tombul bacakları üstünde sendeleye sendeleye oyuncaklarına sesli sözlü hikayeler anlatan ablasının yanına varıp bebeklerden rastgele birini yakalamaya çalışıyordu Bakicik. Arap Dudu'ya benzeyen bebeğin kolunu kopardığı gün hiç kızmadı ablası. Kopan kolun sağ mı sol mu olduğunu anlamak ister gibi yoklayıp bir kenara bıraktı o siyahi bebeği. Meşguldü. Ortadan yarılmış bir kavun kabuğuyla caminin kubbesini, kabuğun yamacına saplanmış kalemle minareyi, ceviz kabuğuyla sandalı, yerde bulduğu bir yüksüğü bebeklerden birinin sırtına bağlamakla küfeciyi yapmış, bunları teker teker gösterip Baki bebeğe bir şeyler anlatıyor, küfecisi, camisi, sandalıyla yeni bir boyut getiriyordu yarattığı aleme. Libabe Hanım gizlice ceviz kabuğunu, kalem kakılı kavunu küfeciyi Haşim Bey'e gösterdiğinde her ikisi de kızlarının sağ elini kullanması şartıyla büyük bir sanatkar olacağı kanısına vardılar. İstanbul'a üşüşen dışarılıklılardan ötürü kışın odun bulmakta bir hayli güçleşti. Tahta, yonga, dal, budak, mutfaktaki ocakta, selamlıktaki çiğni sabunun alevini besleyebiliyorlardı ancak. Yerin karla kaplı olduğu bir akşam cumbadan dışarıyı seyreden Rana, ''Nan, nan, bak, oraya bak, ateş, ateş!'' diye annesini çağırıp ısrarla karşı yakayı gösterdi. Libabe Hanım karşı yakada suyun kenarında Çırağan Sarayı'nın bulunduğu mevkide hatta biraz daha dikkatli baktığında Sultan Abdülaziz Han'ın özene bezene yaptırdığı Çırağan Sarayı'nın ta kendisinin çıra gibi tutuşmuş arada bir patlamalar, arşa yükselen alevler, kara dumanlar içinde cayır cayır yandığını gördü. Uzak da olsa yangının insan üzerindeki meşhum cazibesine kapılmış ev halkı cumbaların içine yığılıp saatler boyu boğazın suları üstünde meşale gibi yanan sarayın acıklı sonunu seyrede ede sabahı buldu. Karanlıkta tüyler ürpertici bir haşmetle havalanan alevler iki gün iki gece sonunda görkemli binayı viraneye çevirip gözden kayboluverdik de sarayın banisi Abdülaziz Han gibi bu güzelim eserin de ecelini hangi kopası eller hazırladı diye düşünüp durdu Haşim Bey. Hürriyet mefhumunun dillere destan olmasıyla bağımsızlık umudu giden azınlık aralarında ırk ve din esasına dayanan dernekler kuruyor, her dilde yayınladıkları gazetelerde, dergilerde bitmek bilmeyen isteklerini umuma açıklamakta sakınca görmüyorlardı. Çırağın yangınıyla apar topar Fındıklı'daki saraya göçmeden evvel meclis bir cemiyetler kanunu çıkarmak zorunda kalmıştı. Bu yasayla ırk ve din esasına bağlı siyasi partiler kurmak yasaklanmış, Rumeli'de saraya karşı savaşa katılmış çetelerin lavına karar verilmiş, gayrimüslim vatandaşlara bundan böyle askerlik vazifelerini yerine getirme zorunluluğu konmuştu. Kalemde muhasip olarak çalışan Behar Efendi, dairede yarı endişeli, yarı ümitli bir şekilde Haşim Bey'e sokulup, ''Üstadım, bu askerlik meselesi nasıl olacak bilmem. İtimat ettiğim bir kişiden duyduğum kadarıyla 200 dönümü geçen çiftlik sahipleri askere alınmazmış. Doğru mu acaba? Öğrenmek mümkün mü? Bir zahmet.'' diye fısıldaması, biraderini düşünen Haşim Bey'in de kulağını kabarttı. Yaz sıcağının gelmesiyle çeşmelerde kuyruklar uzadı, nüfusun birdenbire çoğalmasıyla sokaklarda küme küme çöpler yığıldı, ortalıkta güpegündüz fareler türedi, başıboş köpeklerin korkusundan halk gün batımından sonra dışarı çıkamaz oldu. Topkapı'nın fakir semtlerinde oturan birkaç kişinin karın ağrısı, ishal ve devamlı istifra sonucu öldükleri haberi, zengin tabakanın umursamazlığına rağmen ortalığa yayıldı. Bu ölüm haberleri Topkapı'dan Fatih'e, Fatih'ten Galata'ya sıçradığında gazeteler kubur faresi kadar koca koca harflerle kolera başlığını atmaya başladılar. Bir korkudur sardı İstanbul'u. Bu illetin hayvanlardan sirayet ettiğini öğrendik de belediye ilk kişi olarak zaten etrafa korku salan binlerce başıboş köpeği günaha girmemek için öldürmeden toplatıp Kınalı'nın açığındaki hayırsız adıyla bilinen ıssız adaya gönderdi. Dört tarafı denizle çevrili çorak yerde ne yiyip ne içecekti bu hayvan sürüsü? Orada ne olup biteceği, evet, ancak Allah'a kalmıştı. Libabe Hanım, dedesinden duyduğu kadarıyla bu salgın hastalık hakkında bir şeyler biliyordu. Haberi alır almaz eve kim olursa olsun yabancı girmesini yasakladı. Hacı Ağa'dan kireç kaymağı bulmasını istedi, beyine klorlu çamaşır suyu, kezzap ısmarladı, işine gidip gelirken kimseyle tokalaşmamasını sıkı sıkı tembih etti. Abdesthaneler sabah akşam kezzapla yıkanmaya, elbiseler, çamaşırlar iki günde bir klorlu suyla ovulmaya, damacanalarla gelen taştelen menba suyu dahi kaynatılarak içilmeye başladı. Hacı Ağa aldığı talimat üzerine atın gübresini bile bir çukurda toplayıp kireçle örtüyordu. Meyveler sadece kompost olarak yenecek, köylüden alınacak zerzevat bahçede soyulduktan sonra mutfağa girecekti. Sepetten bir erik alıp ısırmaya kalkışınca anasının ''Dokunma, bırak, pis o'' diyerek eriği elinden almasını bir türlü anlayamadı Rana. Her gün yediği şey niye pis, kaka olmuştu birden. Evin içindeki endişeli havayı seziyor, amcasını gördüğünde nenesinin yanına gitmek için yalvarıp duruyor. ''Rana'm benim, orada da artık patlıcan bacı havuç ana kalmadı.'' diyen amcasına kuşkuyla bakıyordu. 5 yaşına gelmesine rağmen parmak ağızda nargilesini hortumlayan filozof misali, peş peşe gelen bu anlaşılmaz olaylar arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışıyordu Rana. Haftalar, aylar boyu evden bahçeye dahi çıkmasına izin verilmeyen kızcağızın öğle uykusundan kalktığı bir ikindi vakti, cumbada dedesinin yanına bağdaş kurmuş nenesini görmesiyle kucağına atılıp boynuna sarılması bir oldu. Başörtüsünün ucuyla yanağını silen nenesinin yaşlı gözü acele gidip oyuncaklarından bir ikisini seçip geldi. Koskadaki günlerinin verdiği esinle yaptığı patatesten fesli bebeği dedesine gösterip ''Dede bak, bey bağ.'' Göz yerine nohut kakılı patlıcandan bebeği nenesine gösterip ''Nene bak, bacı.'' derken becerisini sergilemekten ziyade üzgün görünenleri gülümsetmeye çalışıyordu. Abdest almak üzere ayaklanan dedesini görünce gideceklerini sandı. ''Ben de geleceğim.'' diye tekrar nenesinin kucağına atıldığında ''Nereye gideceğiz yavrum benim? Ev bark hepsi kül oldu.'' diye hıçkıran nene gözyaşlarını gizleyemez oldu. Ev bark, evet, yüzlercesi, binlercesi bir gecede yok oluvermişti. Ejderha dilini andıran alevler, meşrutiyetin ilanının 3. seneyi devriyesini kutlayan uçsuz bucaksız meşhum bir fener alayı gibi dizi dizi sıralanmış, birbirine yapışık ahşap evleri Aksaray, Koska, Vezneciler, Çukur Çeşme demeyip yutuvermiş, Balat'a doğru yol alıp gitmişti. Çoğu zaman patlıcan kızartması yaparken sıçrayan kızgın yağın sebep olduğu yangınları kastederek nohut gözlü patlıcan bebeği işaretle Hep bunun yüzünden diye yakın annenin sözlerinden yangının sebebinin menekşe bacı olduğunu sandı Ranacık. Sevgili nenesine bir kez daha hak verdi. O cehennem gecesi yaz ortasında bile görülmemiş bir sıcakta ter içinde uyanan, duvarın çatırdamasıyla yatağından fırlayan Nasır dede, başucunda bulunan harmaniyeyi kaptığı gibi hanımıyla birlikte basamakları yalamaya başlayan alevler arasından dışarı fırlamıştı. İki ihtiyar don gömlek, sokak ortasında ağlayan, sızlayan, bağırıp çığıranlarla birlikte cehennemin kızılında toz olup uçuşan evlerini tan yürü ağrıncaya kadar dehşet içinde seyretmişlerdi. Meşrutiyetin ilanını kutlamak için olsa gerek, mumu nerede söndürdüğü belli olmayan bekar Selahattin Efendi, sabah ezanı ile felaketten haberdar olmuş, nasıl ettiyse gök ağarmadan Kosko'ya varıp yangın yerinin o sıcağında evlerinin külleri önünde tir tir titreyen anasıyla babasını alıp konağa getirmişti. Nene, evet yavrum, sevdiğin o evcikten kapı önündeki taş basamak kaldı. Geleceğin yıllarında içinin daraldığı anlarda kaç defa kapı önündeki o taş basamağı ziyaret edecektir ana. Bir asma yaprağından gayrı tek varlığı olmayan Adem'le Havva misali, çılçıplak kalan emekli Nasır Bey'le hanımının ne evi, ne barkı, ne parası, ne pulu, ne donu, ne çarşafı kalmıştı. Ertesi günü Haşim Bey'in ilk işi Beyoğlu'na inip, Oruz Dibak'tan babasına fes, ceket, pantolon, evde dikilmek üzere anasına entarilik, çarşaflık, çeşit çeşit kumaşlar, çile çile yünler alıp gelmek oldu. Ustalık isteyen fistanları Tatavla'dan gelip bir iki geceyi konakta geçiren Madam Kaliopi biçerdi. Ev hanımlarının biçilen parçaların dikimine hız vermesiyle mutfak işinde yalnız kalan bacı yangından mı korkmuştu yoksa solak kızın nohut gözlü kara bebeğinden mi alınmıştı bilinmez, patlıcan denen sebzeyi eve sokmaz oldu. Fatma nene bağdaş kurup gece gündüz yün örmeye adadı kendini.